Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 Murdat 1402, Hicri Kameri 18 Muharrem 1445 ve Miladi Takvim'de 5 Ağustos 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye Aşura ile ilgili soru ve cevaplar, içeriden dağılma, sözde demokratik Fransa'nın diğer yüzü ve kalıcı tirisimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi dünkü Cuma namazı hutbelerinde Kur'an'ı yakanlar aslında kendilerini yaktılar ifadelerini kullandı. İran ile Karaçi Ticaret Odası arasında ekonomik ve ticari işbirliği belgesi imzalandı. Emir Abdullahyan, İran ve Pakistan ekonomileri birbirini tamamlıyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Hazar Deniz İşleri Özel Temsilcisi İran'ın Moskova Büyükelçisi ile bir araya geldi. Ve Erdoğan'dan Nijer'den Fransa'ya altın ve uranyum sevkiyatının askıya alınmasına tepki şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Hucetül İslam Sıddık'ı dünkü Cuma namazı hutbelerinde Kur'an-ı Kerim'i yakanların aslında kendi kendilerini yaktığını belirterek şunları kaydetti. Hakk'ın ruhu ve rahmeti olan Kur'an'ın hakikatine her insan erişemez ve Allah'ın kelamıyla inat etmek şeytani ruhun alametidir. Hucetül İslam Sıddık'ı Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kur'an'ı yakanlar hakkında Kur'an'da hiçbir yerleri olmayan ve onu yakan bu karanlık varlıklar aslında kendilerini yakıyorlar diye kaydetti. Hakk'ın ruhu ve engin rahmeti olan ve bütün ilahi isimlerin sebebi olan Kur'an'ın hakikatine ulaşmak her insanın elinde değildir vurgusunda bulunan Hucetül İslam Sıddık'ı takvanın kurtuluşa vesile olduğunu ve takva olmaksızın çöküşe doğru gidildiğini işaretle takva evi yenilmezdir ve bu kalede yaşayan herkes kendini beğenmişlik, müstekbirler ve tüm kötülüklerin şerrinden korunur. Fakat tam tersine takvasızlık insanın çöküşüne neden olur ifadelerini kullandı. Tahran geçici Cuma hatibi konuşmasının bir diğer bölümünde bu yıl ülkede yaşanan benzeri görülmemiş Hüseyin'i yas merasimlerine işaretledi. Şunları kaydetti. Düşmanların heyetlere katılmama ve siyah elbise giymeme çağrılarına rağmen yas merasimleri önceki yıllara göre daha da tutkuluydu. Hucetül İslam Sıddık'ı sözlerine şöyle devam etti. Bu yıl Irak, Afganistan, Pakistan ve Nijerya'da dahil olmak üzere tüm ülkelerde Müslümanların tutkulu yaslarına tanık olduk. Hatta Londra'da 10 bin kişi sokaklara çıkarak şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a bağlılıklarını ilan ettiler. İran ile Karaçi Ticaret Odası arasında ekonomik ve ticari işbirliği belgesi imzalandı. İran İslam Cumhuriyeti Ticaret Odası ile Karaçi Ticaret Odası arasında ekonomik ve ticari işbirliği belgesi İran Dışişleri Bakanı ve Pakistan'ın Sindh eyaleti yetkililerinin huzurunda imzalandı. Üç günlük Pakistan ziyaretini sürdüren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Cuma günü yerel hükümet yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılanarak Karaçi'ye gitti. İran Dışişleri Bakanı, Pakistan ekonomi ve yatırım aktivistlerinin bir araya geldiği toplantıda İran ve Pakistan ekonomilerinin birbirini tamamladığını belirtti. Pakistan'ın güneydoğusundaki en büyük şehir olan Karaçi, Pakistan'ın ekonomik kalbi olarak bilinen ülkenin finans ve ticaret merkezi ve en büyük limanıdır. Ayrıca Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cenah'ın doğum yeri olan bu şehre Gait şehri de denilmektedir. Üst düzey yetkililerle temaslarda bulunmak üzere Pakistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, 3 günlük resmi ziyaretinin son aşamasında Sind eyaletinin başkenti Karaçi'de Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile bir araya geldi. Söz konusu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ve diğer üst düzey Pakistanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeleri verimli olarak nitelendirdi. Emir Abdullahian, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Pakistan hükümeti ve milletine karşı iyi dileklerde bulunduğunu ve bulunacağını belirtti. Bakan Emir Abdullahian, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ilişkilerin doğru yolda olduğunu vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı da bu görüşmede İran Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin ve Pakistan üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin sonuçlarını başarılı değerlendirerek şunları vurguladı. Bu ziyaret bir yabancı ülkenin Dışişleri Bakanı'nın Pakistan Dışişleri Bakanlığı görevi sırasında Pakistan'a yaptığı en başarılı gezi olmuştur. Bilawal Bhutto Zardari ayrıca şunları kaydetti. İki ülke ilişkilerinde son aylarda elde ettiğimiz başarılar geçmiş yıllara göre çok daha etkili oldu. Hatta ilişkilerin daha da genişlemesinin temellerini attık. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Pakistan ekonomi ve yatırım aktivistlerinin bir araya geldiği toplantıda İran ve Pakistan ekonomilerinin birbirini tamamladığını söyledi. Hüseyin Emir Abdullahian, Karaçi'de İran ile Pakistan arasındaki ekonomik ve yatırım fırsatları toplantısında şunları kaydetti. Pakistan, İran'ın tarım sektöründeki ihtiyacını, İran'da Pakistan'ın enerji ihtiyacını karşılayabilir. İran Dışişleri Bakanı sözlerine şunları ekledi. Komşu ve Müslüman bir ülke olarak Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti için her zaman büyük önem taşımış ve 900 kilometreden fazla ortak kara sınırlarının varlığı ve birçok tarihi, kültürel ve dini ortaklıklar iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kalıcılaştırmıştır. Emir Abdullahian, İran ile Pakistan arasında 6 ortak sınır pazarının kurulması için mutabakat zaptı imzalandığını belirterek şunları söyledi. Her iki ülkenin de stratejik bir coğrafi konuma sahip olduğunu ve bir kuşak, bir yol gelişimi dahil olmak üzere uluslararası ulaşım koridorlarının güzergahında yer aldığını göz önünde bulundurarak ulaştırma ve transit alanında ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirmesi için mevcut kapasitelerden yararlanmak yönünde çaba gösterilmiştir. Emir Abdullahian, İran'da Çabahar ve Pakistan'da Gwadar'ın iki limanın coğrafi konumunu iki ülke arasındaki ikili ve bölgesel ekonomik işbirliğini artırmak için kullanılabilecek kapasiteler olarak nitelendirdi. İran Kültürel Miras, Turizm ve Sanatları Bakanı, Pakistan Devlet Başkanı ile bir araya gelerek özellikle turizm alanında işbirliğini teşvik etmek için karşılıklı kapasitelerin azami düzeyde kullanılması olmak üzere kültürel bağları ve insanlar arası iletişimi güçlendirme konusunda fikir taatisinde bulundular. Gelişmekte olan 8 İslam ülkesi D8 örgütünün turizm toplantısına katılmak üzere İslamabad'a giden Seyyid İzzetullah Zergami, dün Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Ahlavi ile bir araya geldi. Pakistan Cumhurbaşkanı bu görüşmede Pakistan'ın İran'la tarihi, kültürel ve dini bağlara dayalı ilişkilerine değer verdiğini, Tahran'ın bölgesel konularda İslamabad'a verdiği desteği takdirle karşıladığını belirterek şunları kaydetti. İki ülke arasında ilişkiler var ve İslamofobiyle mücadele ve Filistin ve Keşmir dahil mazlum milletleri destekleme konusunda her zaman benzer görüşlere sahipler. Arif Halabi İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkileri normalleşmesinden dolayı iki ülke liderlerini tebrik ederek Tahran-Riyad ilişkilerinde ilerlemenin sadece bu iki ülkeye değil tüm bölgeye fayda sağlamasını umduğunu ifade etti. Bu görüşmede Zargami ise ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için halklar arası iletişimin artırılması gerektiğine vurgu yaptı ve Pakistan'ın Bahcur bölgesinde son dönemde meydana gelen terör olayını kınarken Pakistan hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık ve yakma olaylarına karşı tutumunu takdirle karşıladı. Moskova'daki İran Büyükelçisi ile Rusya Devlet Başkanı'nın Hazar Deniz İşleri'nden sorumlu özel yardım temsilcisi bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Başkanı Hazar Deniz'i özel temsilcisi Mihail Petrakov ile görüştü. Söz konusu görüşmede Moskova'da yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısı başta olmak üzere Hazar Denizi'ne ilişkin son gelişmeler ve kıyıdaş 5 ülkenin gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İran'ın Rusya Büyükelçisi Hazar Denizi'nin kıyıdaş olan tüm ülkelerin ortak mirası olduğuna işaret ederek imzalanan belgeler ve anlaşmalar temelinde tüm tarafların katılımıyla işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı. Terör kurbanlarının aileleri ve terör gazilerinin de katılımıyla Birleşmiş Milletler ve sığınmacı kabul eden ülkelere dava açma toplantısı Tahran'da gerçekleştirildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre üniversite profesörü ve terör gazisi Hasan Ebu Talibi Uluslararası Terör Kurbanlarını Destekleme Derneği'nin toplantısının başında şunları söyledi. İran'ın en aziz insanlarından 17 bini terörist cellatlar tarafından şehit edildi. Ebu Talibi sözlerine şunları ekledi. Dini köküne sahip bir ülke olan İran'da terör örgütleri ortadan kalkmış, tarihe karışmış. Bu gruplar İslam Cumhuriyet Partisi üyeleri ve Recai ve Bahuner şehitleri gibi önde gelen şahsiyetlerin ve İran'ın diğer şehir ve vilayetlerinin şehitlerinin öldürülmesi yoluyla küresel istikbal için siyasi bir araçtı. Bu üniversite profesörü ayrıca şunları kaydetti. Terör cinayetleri bireysel bir mesele değil, kolektif ve ulusal bir meseledir. Ve bu terör suçlarıyla ilgilenmek, bireysel cinayetlerle uğraşmanın ötesine geçer. Terörizm, insan doğasına aykırıdır. İnsan fıtratı terörü ve terörizmi kınamaktadır. Ancak terör kelimesi, politikacılar ve müstekbir insanlar tarafından kullanılan siyasi bir araç haline gelmiştir. 1979'da İran İslam İnkılabı'nın zaferi ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin 17 binden fazla vatandaşı ve yetkilisi münafıklar ve diğer terör örgütleri tarafından öldürüldü. Hindistan'da Asyalı genç kızlar şampiyonası halter müsabakaları Cuma günü sona erdi ve İran takımı takımlar sıralamasında 3. oldu. İran'ın son temsilcisi Kijan Maksudi Cuma günü 87 kiloda tahta çıkarak genç yaş grubunda koparmada 88 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer'in Fransa'ya altın ve uranyum göndermeyi durdurma eylemini Paris'in Afrika ülkelerine yıllarca uyguladığı baskının sonucu olarak değerlendirdi. Erdoğan, dün Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Nijer'den Fransa'ya altın ve uranyum arzının durdurulmasının Paris'in Afrikalılara yönelik yıllarca süren zulmüne bir ceza olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Erdoğan konuyla ilgili sorulan soruya ilişkin şu açıklamada bulundu. Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk iş değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. Ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz. Türkiye 11 ili vuran Şubat ayındaki sarsıcı depremlerin ardından 2024'te Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Toplantılarının 16.sı olan COP16'ya ev sahipliği yapamayacağını açıkladı. Sputnik'in haberine göre 2024'te Türkiye'de yapılması planlanan COP16 toplantısında yeni bir gelişme meydana geldi. Birleşmiş Milletler'in aktardığına göre Antalya'da yapılması kararlaştırılan toplantı, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri nedeniyle askıya alındı. Türkiye güçleri Irak'ın kuzeyinde Kürdistan İşçi Partisi'ne ait binlerce silah ele geçirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin ellerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi ifadesi kullanıldı. Filistinli kaynaklar, Cuma gecesi 19 yaşındaki Filistinli Gazze Cemal Matta'nın Ramallah'ın güneyinde Siyonistler tarafından vurulduğunu bildirdi. Ayrıca işgalci Siyonist güçlerin Harş al-Saada Cenin bölgesinde özel bir araca ateş açması ki Filistinli gencin yaralanmasına neden oldu. Suriye Cumhurbaşkanı, Lazkiye'deki yanan bölgelerin yanı sıra Tartus'un güneyindeki Banias kentindeki elektrik santralini ziyaret etti. Beyrut limanındaki korkunç patlamanın 3. yıl dönümünde bu patlamanın nedenleri ve etkenleri üzerine yapılan araştırmalar bir çıkmaz ve siyasi belirsizlik içinde seyrediyor. 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında yıkıcı bir patlama meydana geldi. Bu korkunç patlamanın ardından en az 200 kişi öldü, 6500'den fazla kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı. Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kara listeye alınan yabancıların mal varlıklarının dondurulmasını kapsayan yasayı Cuma günü onayladı. Bu yasanın metnine göre kara listeye alınan tüzel kişiler dahil olmak üzere yabancı hükümetlerin, yabancı kuruluşların ve vatandaşların ve vatandaşlığı bulunmayan kişilerin malları dondurulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne tavsiyesi etrafında. Bakü ve Erivan arasındaki gerginliğin tırmandığına dair endişelerin her geçen gün arttığı bir ortamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e önemli bir tavsiyede bulundu. Ermenistan Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti ile istikrarlı ve uzun vadeli bir barışın sağlanması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak İlham Aliyev hükümetinden bu fırsatı baltalamaya yönelik tedbirler almaktan ve eylemlerde bulunmaktan kaçınmasını istedi. Paşinyan daha önce Bakü-Karabağ bölgesi hakkında doğrudan müzakerelere girerse bu yıl sonuna kadar Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalanabilir demişti. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan ilişkilerinde son aylarda gündeme gelen önemli konulardan biri de İlham Aliyev hükümetinin emrindeki askeri güçlerin Laçin koridorunu kapatması konusu. Laçin koridorunun devam eden blokajına bölge ve dünya ülkelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler de olumsuz tepki gösterdi. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Hak, Antonio Guterres'i Laçin koridorundaki hareket özgürlüğü ile ilgili olarak devam eden zorluklardan duyduğu endişeyi açıklarken şunları kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir kez daha 22 Şubat tarihli kararname dahil bu koridorda çift yönlü trafiğin kesintisiz sağlanması için alınan kararlar ve Uluslararası Adalet Mahkemesi'nce verilen kararlara uyulması talebini tekrarladı. Farhan Hakkari'ci şunları kaydetti. Guterres, özellikle Dağlık Karabağ bölgesinde kötüleşen insani durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi ve Erivan ve Bakü'den ilişkilerin uzun vadeli normalleşmesi için daha çok çalışmasını istedi. Laçin koridorunun kapatılmasıyla bağlantılı olarak yabancı tarafların bu bağlamda Aliyev hükümetini desteklediği görülüyor. Yabancıların amacı Ermeni hükümetine toprak verdirmek veya Bakü ile Erivan arasında toprak takası yapması için baskı yapmaktır. Ermeni yetkililer bu planlara sürekli karşı çıkıyor ama görünen o ki ilgili ülkeler de Bakü hükümetine baskı yaparak Ermenistan'dan istedikleri iletişim yolunu İlham Aliyev hükümeti üzerinden almaya çalışıyorlar. Hatta yabancı hükümetler sürekli olarak İlham Aliyev hükümetinden Ermenistan'dan toprak alınması konusunu gündeme getirmesini de istiyor. Bu hükümetlerden biri de Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye hükümetidir. Türkiye hükümeti gerçekleri ortaya koymadan Aliyev hükümetini aldatarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Türkçülük ve uluslararası Siyonizm akımının ve NATO'nun etkisiyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Yani Ankara hükümetinin yetkilileri sözde Zengezur koridorunun alınması konusunda Bakü hükümetinin yetkililerinden daha fazla bu konuya önem veriyor. Bu yabancıların İlham Aliyev hükümeti üzerindeki güçlü baskısını gösteriyor. Eğer koridorun Ermenistan'ın güneyinden alınması hedefine ulaşılırsa şüphesiz Rusya ve İran NATO gibi Batı ortağı askeri örgütün aktif bir üyesi aracılığıyla Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü NATO'nun baskısı altına girecek. Böylece Ermenistan'ın güney Kafkasya coğrafi haritasından kademeli olarak çıkarılacağı tahmin edilebilir. Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bölge ülkelerine karşı hep saldırgan bir tavır içerisinde olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanlığı döneminin son yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerden özür dilemek zorunda kaldı. İsrail'e yanaştı, hatta Suriye'ye karşı da olumlu ve yumuşak bir tavır sergiledi. Şimdi de Erdoğan, Türkiye halkını ve muhalefet partilerini memnun etmeye çalışıyor. Bu hedef Kafkasya'da belirlenmiş ve bu hedefi gerçekleştirmek için en uygun kişi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Aliyev olarak görülüyor. Bu bağlamda Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile son görüşmesinde Zengezur koridoru bir an önce açılmalı ve bir an önce kapsamlı bir barış sağlanmalı dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu provokatif açıklamaları doğal görünüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken bölgede şiddetli çatışmalar yaşanabilir. Hiç şüphesiz Türkiye de bu durumdan ister istemez etkilenecektir. En çok da Kafkasya uluslararasında en yüksek düzeyde çatışma yaşanırken Kafkasya zarar görecektir. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman ve Şii halkı bir kez daha çıkarcı bir ülke için kendilerine pek faydası olmayan bir savaşa katılmak zorunda kalacak. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı'nda amaçlarına ulaştığı durumda 3. Karabağ Savaşı'nın ortaya çıkarması gerçek anlamıyla yabancıların çıkarları doğrultusunda ve onların müdahaleleri ile mümkün olacaktır. Bu gerçekler göz önüne alındığında kanlı çatışmaların ve 3. Karabağ Savaşı'nın çıkmasının önlenmesi için İlham Aliyev'in hükümet yetkililerinin Ermenistan Başbakanı'nın tavsiyelerine uymasının daha doğru olduğu söylenebilir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Trump'ı seçimlerde devre dışı bırakma operasyonu etrafında. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinin sonucunu değiştirmeye yönelik komplo ile ilgili olarak duruşması Washington'daki bir mahkemede Perşembe günü düzenlendi. Bu görüşmede Trump kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek masum olduğunu ilan etti. Trump'ın bu duruşması yerel saatle öğleden sonra 4'te Washington Şehir Mahkemesi'nin kongre binasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki şubelerinden birinde yapıldı. Bu sırada eski Amerikan başkanının bir dizi destekçisi ve yandaşı dışarıda toplandı. Bir sonraki duruşma ise Donald Trump'ın avukat ve savcıların hazır bulunacağı dinleme duruşması olarak 25 gün sonra düzenlenecek. Duruşmaya katılan Donald Trump ise Amerika için çok üzücü bir gün olduğunu söyledi. Mahkemeden New Jersey'ye dönmek için uçağa binmeden önce Donald Trump şunları söyledi. Bu taciz ve kovuşturma siyasi bir rekabettir. Bunun Amerika'da asla olmaması gerekiyordu. Bu davada Amerikan Adalet Bakanlığı özel müfettişi Donald Trump'ı yanlış bilgilere dayalı komplo çerçevesinde seçim sonuçlarını ihlal etmeye tahrik de dahil olmak üzere çeşitli suçlar işlemekle suçladı. Bu arada bu tahriklerin ve kışkırtmaların da Beyaz Saray'a saldırıya yol açtığı belirtildi. Amerika Adalet Bakanlığı özel danışmanı Jack Schmidt salı günü yayınlanan 45 sayfalık bir iddianamede Donald Trump ve danışmanlarını seçim hilesi hakkında yanlış iddialar yaymakla federal ve eyalet yetkililerine sonuçlarını değiştirmeleri için baskı yapmakla suçladı. Oy sayım sonuçlarının manipüle edilmesi talebi ve Joe Biden'ın oylarının bir kısmını çalmak amacıyla sahte seçmen yaratmaya teşebbüs, kendi çıkarları için sahtekarlık yapmak da bu ithamlar arasında görülmektedir. Bu yeni iddianamede Trump, halkı aldatmaya yönelik komplo dahil olmak üzere 4 suçla itham ediliyor. Bu bağlamda Trump'ın yine gizli şebekeleri ve ağları kullanarak kongrenin seçim zaferine teyit etme eylemini engellemeye çalıştığı da belirtilmektedir. Amerikan Başkanı Biden'ın seçmenleri kazanmasına rağmen haklarından mahrum bırakılmak istendiği de belirtilmektedir. 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin önünde gelen adayı Trump bu iddianamede komplo kurmakla suçlanıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Murdat 1402, Hicri Kameri 18 Muharrem 1445 ve Miladi 5 Ağustos 2023 Cumartesi. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Murdat 1395'te İranlı %70 savaş gazisi Hac Recep Muhammedzade vefat etti. Muhammedzade Hicri Şemsi 1359'da kalkındırma cihadı ile işbirliğinde bulundu ve 1363'te Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu savaş cephelerine gitti ve nihayet 1366'da yüzü şiddetli bir şekilde yaralandı ve bir bakıma yüzünü kaybetti. Onun yüzü üzerinde 25 kez plastik ameliyat gerçekleşti ancak yine de yüzünün öyle bir görünümü vardı ki sokaktaki çocuklar ondan korkarak kaçıyorlardı. Muhammedzade mecburen 29 yıl boyunca evde kaldı. Yaralandıktan sonra burnu olmadığı için güçlükle nefes alıyordu ve gırtlağı olmadığı için pipetle besleniyordu. Muhammedzade nihayet 14 Murdat 1395'te şehadet mertebesine ulaştı ve şehit olan arkadaşlarına katıldı.
Müzik
117 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Mordat 1285'te İran halkının din alimleri öncülüğünde mücadelesinin ardından Gacar Şahlarından Muzaffereddin Şah Meşruta fermanını imzalayıp yayımlamak zorunda kaldı. Meşruta inkılabı istibdat ve adaletsizliğin son bulması ve yabancı hükümetlerin İran'ın iç işlerine karışmalarının son bulması hedefiyle gerçekleşti. Halkın Gacar silsilesinin saraylarındaki fesat konusunda bilinçlenmesiyle birlikte yaptıkları itirazlar da hayli arttı. Bu protestolar Muzaffereddin Şah Gacar ve onun despot siyasetçisi Eynutdoğle döneminde arttı ve halk protestolarının bastırılması sırasında hükümet memurları bir grup insanı öldürdü ve yaraladı. Bu olayların ardından Ayetullah Seyyid Abdullah Behbehani ve Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai liderliğindeki bir grup Tahranlı hükümetin zulmünü protesto ederek Rey ve Kum kentinde oturma eylemi düzenlediler. Sonunda ülkenin krizli durumundan korkan Muzaffereddin Şah Eynutdoğle'yi görevden aldı ve Meşruta fermanı çıkardı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Mordat 1367'de Pakistanlı alim ve mücadeleci Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyini ülkenin kuzeyindeki Peshawar kentinde fırkacı teröristler tarafından şehit edildi. İlim ehli bir ailede dünyaya gelen Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyini gençliğinde dini ilimleri öğrenmeye başladı. Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyini bir süre sonra Irak'a gitti ve ardından İran'a yolculuk yaptı. Burada da eğitimini tamamladı. Irak'ta rahmetli İmam Hümeyni ve onun devrimci düşünceleriyle yakından tanışan Allame Seyyid Arif Hüseyin Hüseyini halkla birlikte despot Pehlevi rejimine karşı mücadeleye başladı ve bu yüzden Şah rejimi tarafından Pakistan'a sürgün edildi. ...122 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Muharrem 1323'te Müslüman alim ve fakih Ayetullah Şeyh Muhammed Hasan Mamagani vefat etti. Takvalı bir müçtehit ve üstün bilim adamı olan Mamagani, fıkıh usulü dalında büyük maharete sahipti. ...152 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Muharrem 1293'te önde gelen Müslüman alim ve fakih Allame Haydar Goli Serdar Kabuli Kabil kentinde dünyaya geldi. Akli ve nakli bilimleri öğrenen Kabuli Arapça, İngilizce, İbranice ve Urduca'ya hakim idi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hakkında sorular ve cevapları.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin'in bu ayda gerçekleştirdiği Büyük Aşura Kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımız boyunca her bölümde Aşura Kıyamı hakkında akla gelen bazı soruların cevabını sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Kuşkusuz vahiy mektebinde ve adalet ve dürüstlük ocağında yetişen ve büyüyen İmam Hüseyin gibi biri, Yezid gibi fasık birinin hükümdarlığını onaylayamazdı. Buna göre bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin neden Yezid'e biat etmedi sorusuna cevap vermek istiyoruz.
Muaviye bin Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid, Emevilerin ikinci hükümdarıydı. Ve İmam Hasan aleyhisselam ile Muaviye'nin yaptığı barış anlaşmasına aykırı olarak önce veliaht seçildi ve sonra hilafetin başına geçti. Yezid 30 yıl 8 ay iktidarın başındaydı ve bu süre içerisinde 3 önemli cinayete imza attı. Yezid, Kameri 61 yılında Kerbela faciasının mimarıydı ve İmam Hüseyin aleyhisselamı şehit etti. Kameri 63 yılında Yezid, Medine'ye saldırdı ve kentte binlerce sahabeyi ve Kur'an-ı Kerim hafızını katletti. Bu olay Harre olayı olarak tarihe geçti. Yezid Kameri 64 yılında da muhaliflerini bastırmak üzere Mekke'ye saldırdı ve Allah'ın evi Kabe'yi mancınıkla hedef alarak yaktı.
Tarihte birçok kaynakta belirtildiği üzere Yezid fasık ve kötü ve zalim bir insandı. Ünlü tarihçi Belazeri onu açıkça ve aşırı derecede şarap içen kadın, çalgıcıları ve şarkıcıları huzuruna çağırarak eğlenen ve sırf eğlenmek için köpekleri ve horozları dövüştüren ilk halife olarak tanımlıyor.
Kuşkusuz vahiy mektebinde ve adalet ve dürüstlük ocağında yetişen ve büyüyen İmam Hüseyin aleyhisselam gibi biri, Yezid gibi fasık birinin hükümdarlığını onaylayamazdı. İmam aleyhisselam Yezid'e biat etmenin meşru olamayacağını savunuyordu. Fakat biat etmeye zorlanınca şöyle buyurdu. Şu veledi zina bir adamın haramzadesi bana iki şey arasında bir seçim yapmamı söylemiş. Kılıç ve zillet, oysa zillet bizden çok uzaktadır. İmam Hüseyin aleyhisselamın kardeşi Muhammed Hanifiye'ye de şöyle buyurdu. Ey kardeşim, Allah'a andolsun, eğer dünyanın hiçbir yerinde sığınacak güvenli bir yerim olmasa bile yine de asla Yezid'e biat etmem.
İmam Hüseyin Yezid'e biat etmeyi halkın doğru yoldan sapmasına zemin oluşturacağına inanıyordu. Zira insanlar İmam Hüseyin'i izleyerek Yezid'e teslim olacaktı ve bunun sebebini imamın Yezid'e biat etmesi şeklinde açıklayacaktı. Öte yandan bu amel, zulüm ve zalime bir nevi yardım etme anlamına gelmesinden başka zalimin iktidarı ile uzlaşmanın ve böyle hükümetlere destek vermenin de mümkün olduğu düşüncesini yaratacaktı. Nitekim Yezid'in İmam Hüseyin'den biat almak istemesinin bir sebebi de buydu. Zira imamın Yezid'e biat etmesi birçok Müslümanın da ona biat etmesine zemin oluşturacaktı.
Küfe halkı İmam Hüseyin aleyhisselamın Yezid'e biat etmeyi reddettiğini öğrenince o Hazreti Küfe'ye davet ettiler ve Yezid iktidarına karşı olduklarını belirttiler. Bundan başka imamın Yezid'e biat etmemesi halkın fikri açıdan gelişmeleri ve daha sonraki kıyamlarına zemin hazırladı.
Tahran Radyosu.
İran'ın büyük alimlerinden Ayetullah Mesbah Yezdi bu konuda şöyle diyor. Hazreti Seyyidü'l-Şehidan'ın kıyamın sonucunda insanlar Emevi hanedanı Allah Resulü'nün haklı halife olmadığını anladılar. Bu Hüseyin bin Ali'nin kıyamı ile insanlara sunduğu ilk hizmetiydi.
Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'e biat etmemekle tüm toplumlarda zulüm karşıtlığı ve hürriyet kültürünü kurumsallaştırdı ve insanlara hürriyetin bedeli zulüm ve zalimle amansız mücadele etmek ve bu uğurda canını feda etmek olduğunu öğretti. Nitekim bu kültür ve bu kıyam tarih sayfalarında ebedileşti ve daha sonra tüm hak talep güçlere moral ve güç kaynağı oldu.
Thank you. Muhterem dinleyiciler, programımızın devamında neden İmam Hüseyin hür olmanın simgesidir sorusuna cevap vermek istiyoruz.
İslam dini insanları insani izzeti ile bağdaşamayan sahte ilahlara her türlü ibadetten, huşu etmekten ve boyun eğmekten kurtaran ve onlara Allah'tan başka hiçbir güce boyun eğmemeyi ve teslim olmamayı öğreten bir dindir. İmam Ali aleyhisselam oğluna vesiyetinde şöyle buyuruyor: Allah'tan başkasının kulu olma, zira Allah seni hür yaratmıştır.
İmam Hüseyin hür bir insan ve Allah'tan başka hiçbir makama, güce, servete ve benzeri şeylere karşı gevşemeyen bir şahsiyettir. İmam Hüseyin de tüm insani sıfatlar tecelli etmiş ve o hazret yeryüzünde tüm yüce sıfatların adeta ağırlık merkezi olmuştur. Nitekim düşmanla karşı karşıya geldiğinde bile acımasız bir şekilde davranmak yerine düşmanına nasihat veriyor ve arkadaşlarından hür ordusundaki askerlere su vermelerini ve atlarını tımar etmelerini emrediyor.
İmam Hüseyin'de izzet ve hür olmak, zulme boyun eğmemek, zilleti kabul etmemek ve diktatörlere ve zorbalara kulluk etmemektir. İmam Hüseyin aleyhisselamın o günün toplumu kitaptan ve Resulullah Efendimizin sünnetinden uzaklaştığını ve esas yola geri dönmesi gerektiğini görünce kıyam etmeye karar veriyor ve hiçbir zillete boyun eğmeyeceğini haykırıyor. Öyle ki imamın "Asla zillete boyun eğmem" şiarı Aşura kıyamının en asil ve en temel şiarlarından biri oluyor.
İmam Hüseyin'in insana varlık alemine, Allah Teala ve topluma bakışı azamet ve güzellik dolu bir bakıştır. Bu bakışta zalimane sosyal ilişkilere ve siyasi bağlara ve zalim iktidarlara boyun eğmek horluk ve alçaklıktır. Zira bu tür durumlarda insanların hürmeti ve kerameti rahatlıkla ayaklar altına alınır ve hakları türlü yollardan çiğnenir. Bu tür durumlarda dine saygısızlığa uğrar, insani ilişkiler yok olur ve bir grup bir başka grubun kulu haline gelir. Bu şartlarda İmam Hüseyin bu tür durumlara karşı durmak hakiki hayattır şeklinde buyurur.
Hür yaşamak, ebedi hayat penceresine yeni bir bakıştır ve insanın sarsıntılı yaşamını kalıcı ve sağlam bir yaşamla değiştirmesine vesile olur. İmam Hüseyin aleyhisselam zilletle yaşamayı ölüm olarak tabir ediyor ve şöyle buyuruyor: Acaba sizin bana zulmünüz beni öldürmenin ötesinde mi olacak? Oysa ben Allah yolunda ölmeye kucak açıyorum. Fakat sizler hiçbir zaman benim ihtişamımı ve azametimi kıramaz ve izzetim ve şerefimi yok edemezsiniz. Bu durumda ölümden korkmanın hiçbir anlamı yoktur.
Hüseyin'i düşüncede izzet uğrunda yenilmek, yenilmek değil, bilakis hakiki zaferdir. Bu yüzden İmam Hüseyin Aşura günü yaptığı konuşmada şöyle buyuruyor: Eğer yenilirsek, eğer öldürülürsek, bilin ki asla yenilmemişizdir. Bizim bu yolumuzda yenilgi diye bir şey yoktur. İmam Hüseyin hayatının son anlarında Yezid ordusu kadınların ve çocukların bulunduğu çadırlara saldırmak istediğini görünce insanları hür olmayı davet ederek şöyle buyuruyor: Eğer dininiz yoksa en azından hür ve mert olun.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin aleyhisselamın bu ayda gerçekleştirdiği Büyük Aşura kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İçeriden dağılma.
Muhterem dinleyiciler, sizlerle bugün İsrail İşgal Devleti'ndeki olayları ele almaya çalışacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İsrail'deki protestoların artması Netanyahu'yu hastaneye ketti. Siyonist gazeteleri cumartesi akşamı rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınlarındaki Tel HaShomer bölgesindeki Sheba Tıp Merkezi'nin acil servisine sevk edildiğini bildirdi. Valla News'a göre Netanyahu evinde kısa bir süre bilincini kaybettikten sonra hastanenin acil servisine kaldırıldı.
Siyonist rejim Kanal 12'sinin aktardığına göre Benjamin Netanyahu doktorların önerisiyle Tel HaShomer'deki Sheba Hastanesi'nin kalp bölümünde kontrol altında tutulacak. Bu nedenle pazar günü yapılacak olan haftalık kabine toplantısı iptal edilerek pazartesi gününe ertelendi.
Siyonist rejimin siber güvenlik uzmanları bu rejimin siber zaafları ve bilgisayar korsanları tarafından tekrarlanan saldırıları göz önünde bulundurulduğunda Netanyahu'nun kalp artışının durumunu öğrenmek için internete bağlanan kalbinin yarana yerleştirilen çipin hacklenmesinden endişe duyduklarını da diri getirdi.
Silverford Elektronik Şirketi'nin velahtı Baron Kessner şöyle dedi. Sorun sadece Netanyahu'nun fiziksel durumu hakkındaki bilgilerin çalınmasıyla ilgili değil. Netanyahu'nun derisinin altındaki çipin dışarıdan bir cihazla gerçekten iletişim kurması da bir sorundur. Yabancı düşman tarafların bu cihazın zayıf noktalarından sisteme girerek çalışmasını bozma, hatta devre dışı bırakma riski var.
Ancak hastaneden gelen video mesajında Netanyahu güneşte şapkasız ve susuz vakit geçirdiğini, bu nedenle güneş çarpması yaşadığını iddia etti. Netanyahu ve Biden'in telefon görüşmesi cumartesi günü gerçekleşecekti. Ancak Siyonist rejimin başbakanının hastaneye yatırılması bunun zamanında yapılmasını engelledi.
Ancak Netanyahu'nun hastalığının haber haline gelmesinin başlıca nedeni Netanyahu'nun işgal altındaki Filistin'de yeni kabinesinin kurulmasının ardından meydana gelen özel ve benzeri görülmemiş siyasi ve güvenlik krizidir.
İç karışıklıkların devamı olarak işgal altındaki topraklarda yaşayan on binlerce kişi cumartesi akşamı Netanyahu hükümetine ve yargı darbesine protesto etmek için sokaklara indi. Tel Aviv'de yaklaşık 190 bin ve İsrail'in diğer şehirlerinde 200 bin kişi Benjamin Netanyahu'nun radikal ve aşırı sağcı kabinesinin tartışmalı yargı reformu planını protesto etti.
Cumartesi günkü gösteriler Netanyahu'nun tasarısına karşı yapılan gösterilerin 28. haftasındaydı ve hükümetin kilit yasa tasarısının ilk onayından yalnızca birkaç gün geçmişti. Önceki haftalardan farklı olarak bu gösteri cumartesi günüyle sınırlı kalmadı. Geçen hafta ortasından itibaren kalıcı bir renk aldı ve ülke çapında yayıldı.
Protestoları düzenleyenler faaliyetlerine önümüzdeki hafta salı gününden pazartesi gününe kadar gerçekleşti. Çünkü bu süre zarfında söz konusu yasa tasarısının ikinci ve üçüncü bölümlerinin meclisi onaylanabileceğini duyurdular. Yargı reformu yasa tasarısına karşı çıkanların Salı günü başlattığı sivil itaatsizlik eyleminin ardından bu planın destekçileri kendi taraftarlarından önümüzdeki pazar günü milyonlarca kişiye ulaşacak miting yapmalarını istedi.
Siyonist rejimin Adalet Bakanı Yair Levin önümüzdeki pazar günü Tel Aviv'de yargı reformlarına destek için milyonlarca kişinin katılacağı bir gösteri çağrısında bulundu ve bizim sesimiz onlarınkinden daha az değil diye ekledi. Levin yerleşimcilere seslendiği bir video klipte adalet sisteminde köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu yüzden lütfen gelin ve sesinizi duyurun dedi.
İsrail parlamentosu Knesset ülke çapındaki yeni protestoların başlamasından bir hafta önce protestoların ilk turunda yargı değişiklikleri yasa tasarısını onayladı. Ardından bu reformları protest etmek için mitingler düzenlendi ve 71 kişinin tutuklanmasına neden oldu.
Protesto hareketinin sözcüsü John Strill, yargı reformu tamamen yürürlükten kaldırılana kadar sivil itaatsizlik eylemleri yoluyla protestolara devam edeceğiz dedi. Tel Aviv'deki güvenlik binaları ve finans kurumlarının önünde salı sabahı erken saatlerde kargaşa ve kaos gösterileri başladı. Bazı göstericiler ekonomiyi kurtaracağız pankartlarıyla borsa binasını işgal etmeyi planladı. Tel Aviv'in ana yollarının çoğu Ulusal Muhalifler Günü dolayısıyla kapatıldı.
Netanyahu'nun kabinesinin muhalifleri işgal altındaki topraklarda sarı günü yolları kapatırken farklı alanlarda trenlerin çalışmasını engellemeye çalıştı. Protestocular işgal altındaki bölgelerde Herzli, Tel Aviv, Haşolom, Hayfa Merkez, Haşmona, Benyamina ve Lod dahil olmak üzere 5 ana tren istasyonuna odaklandı. Polis başkomutanı demir yoluna yaklaşanları tutuklamakla tehdit ettiği bey ekledi. Bu durum hayati tehlike arz ediyor.
Gösteriler Karayah güvenlik alanından ve Savaş Bakanlığı binası önünden başladı. İşgal ordusu eski askerleri grubu Ahim Lenç'in silah arkadaşları Tel Aviv'deki işgal ordusu karargahının ana girişinde bir insan zinciri oluşturup kapattı.
İsrail rejimi medyası taraftarlar ve muhalifler arasındaki çatışmayı bildirdi. Polis yolları açmak ve göstericileri dağıtmak için güç ve tazyikli su kullandı. Tartışmalı yargı değişikliği planına karşı çıkanların protesto toplantısı Tel Aviv'de yapılırken onlarca kişi Amerikan Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.
Netanyahu muhaliflerinin Tel Aviv'de Amerikan Büyükelçiliği önünde yaptığı gösteri, Siyonist Rejim Başkanı İshak Herzog'un Amerika'yı ziyaretinin yanı sıra Siyonist Rejim Başbakanı ile Amerikan Başkanı arasındaki telefon görüşmesinin yapıldığı zamanlarda gerçekleşti.
Bu telefon görüşmesi Biden hükümeti ile Benjamin Netanyahu'nun kabinesi arasında işgal altındaki Filistin'deki protestoların devam etmesi nedeniyle yaşanan büyük gerilimin ardından gerçekleşti. Bu telefon görüşmesi sırasında Biden, Siyonist rejimin başbakanını Beyaz Saray'a davet ederken bundan önce Amerikan hükümeti işgal altındaki Filistin'de devam eden protestolar nedeniyle Netanyahu'yu davet etmeyi reddetmişti.
Netanyahu kabinesinin uygulamaya çalıştığı planda Siyonist rejimin yargı sisteminin yetkileri azaltılacak, yürütme ve yasama organlarının yetki ve konumu güçlendirilecektir. Bu tasarıda kabine ve siyasi partiler bu rejimin yargı sistemini zayıflatarak mahkemelerdeki yargıç seçme komitesi parti üyeleri ve siyasileri atayarak kontrol etme olanağına sahip olacak ve yargıçların bu kurala üye olmalarını engelleyebilecektir.
Netanyahu hükümeti bu reformların parlamento ve yargı kurumlarından yetkilerini yeniden dengelemek için gerekli olduğunu iddia ediyor. Ancak protestocular önerilen reformların yüksek mahkemenin yetkilerini azaltacağı ve politikacılara yargıçları seçme konusunda daha fazla güç vereceği konusunda ısrar ediyorlar.
Protestocular Netanyahu'nun yargıyı zayıflatarak kendisini yolsuzluk suçlamalarından korumaya çalıştığını belirtiyor. Bu protestoculara göre Netanyahu'nun önerdiği reformlar yolsuzluk davalarında kendisine karşı kovuşturmadan kaçmayı kolaylaştırabilir. Başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca Netanyahu rüşvet, dolandırıcılık ve kamu güvenini kötüye kullanma dahil olmak üzere çok sayıda yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Bu tasarı beraberinde getirdiği protestoların ötesinde işgal altındaki Filistin'deki iç bölünmelere ve kutuplaşmalara da dikkat çekmiştir. İşgal altındaki Filistin'de rejimle ilgili konularda uzman birçok uzman bu bölünmelere İsrail'in varlığının sona ermesine yol açabilecek büyük boşlukların bir işareti olarak görüyor.
Protestoların kapsamının orduya kadar genişlemesi Siyonist yetkililerin endişelerini artırdı. İbrani medyası işgalci rejimin askeri yapılanması için de yargı reformlarına karşı aralıksız devam eden protestoların tehdit aşamasından iş bırakmaya kadar tehlikeli bir aşamaya geldiğini bildirdi. Siyonist rejim askerlerinin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu planını protesto etmek için askerlik hizmetine meydan okuması da giderek yaygınlaşmaktadır.
Tahran Radyosu. İsrail Hava Kuvvetleri'ndeki 161 aktif yedek subay hizmetlerinin tamamen durdurulduğunu belirten bir mektup gönderdi. 800 emekli Şabak subay da Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu ve bu rejimin savaş bakanı Yoav Galant'a yazdıkları mektupta yargı değişikliği yasa tasarısını onaylama sürecinin devamının bu rejimin güvenliğine yönelik gerçek, açık, yakın bir tehlike ve tehdit olduğu uyarısında bulundu.
Siyonist rejim genelkurmay eski başkanı Gadi Eskon sözleriyle bu rejimdeki güvenlik durumunun 10 yıllar öncesinden bu yana en tehlikeli olarak kabul edildiğini açıkladı. Siyonist rejim genelkurmay başkanı tartışmalı yargı reformu yasa tasarısına karşı askerlerin görevden alınmasını protesto etmek için yaptığı konuşmada rejimin güvenliğinin bu olaydan etkilenmesi konusunda uyarıda bulundu.
İsrail ordusu genelkurmay başkanı Herzi Halevi, Knesset'in Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada askeri itaatsizlik çağrısı yapanların ordunun ve genel olarak işgalci rejimin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Halevi şunları söyledi: yakın ve uzaktaki çeşitli cepheler İsrail ordusunun İsrailler için iyi bir gerçekliği korumayı başarabilmesi için teyakkuz ve hazırlığı sürdürmesini gerektiriyor. Bu konuyla ilgili olarak Siyonist rejimin üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesinin ısrar ettiği yargı değişikliği tasarısına İsrail ordusunun ayaklanması ve bunun güvenlik sonuçları korkusuyla acil toplantı yaptı.
İsrail Home işgal altındaki Filistin rejimini Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin başta kuzey sınırları olmak üzere işgal altındaki topraklardaki yeni saha gelişmeleri ardından İsrail ordusu komutanları arasında bir dizi değişiklik talimatı verdiğini bildirdi.
Siyonist rejimin Güney Lübnan'daki gelişmelerden duyduğu korkuyu artıran şey Hizbullah'ın 33 gün savaşında Siyonist orduya karşı kazandığı zaferin 17. yıl dönümünde Seyyid Hasan Nasrullah'ın Şab'a ve Gajar köyündeki işgal altındaki Lübnan topraklarından kurtarması gerektiğini de verdiği destektir.
Seyyid Hasan Nasrullah şöyle dedi: El Hacer, İsrail'in işgal ettiği, duvar ördüğü ve orada kanunlarını uyguladığı Lübnan toprağıdır. Egemenlik ayrılamaz bir bütündür. El Hacer bölgesinde yaşananlara sessiz kalamayız. Orası Lübnan toprağıdır ve Lübnan'a koşulsuz iade edilmelidir. Bu sözler, bu rejimin Lübnan topraklarının bazı kısımlarını işgal etmesi ve provokatif eylemlerine devam etmesi nedeniyle yeni bir 33 günlük savaşın gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle eylemlerin devamının gelecekte başka bir savaşa yol açmasının muhtemel olduğu mesajını içermektedir.
Hizbullah'ın hassas güdümlü füze projesi şu anda Tel Aviv'in en önemli endişe kaynağından ve Hizbullah'a karşı herhangi bir askeri harekatı engellemektedir. Çünkü bu silah Lübnan direnişinin savaşma kabiliyetini milli bir ordu düzeyine çıkarmaktadır. Hizbullah hava kuvvetlerine ihtiyaç duymadan böyle bir gücün tüm avantajlarından yararlanacaktır. Bu füzeler İsrail'deki herhangi bir hayati tesisi ve sivil nüfus merkezlerine hedef alabilir.
Siyonist medyaya göre İsrail'in Lübnan'daki en büyük yenilgisi 33 günlük savaşın üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen Hizbullah'ın gücünün her geçen gün artması ve bu gücü kimsenin durduramamasıdır. Ayrıca Siyonist yetkililer İsrail'in siyasi ve askeri kurumlarının temel merkezi meselesinin gerçekleşebilecek tehlikeli senaryo ile ilgili olduğunu defalarca vurguladılar. Bu senaryo İsrail'e karşı iki cepheden büyük bir askeri çatışma ile ilgilidir. Kuzey cephesinde Lübnan Hizbullah'ı ve güney cephesinde Gazze şeridindeki Filistin direnişi.
Muhterem dinleyiciler, İsrail İşgal Devleti'ndeki karışıklıkları incelediğimiz bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahra Radyosu isimli Telegram hesabımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sözde Demokratik Fransa'nın diğer yüzü.
Değerli dinleyiciler, çelişkilerin beşiği Batı'da yaşanan olaylar ile ilgili sizlere özel bir program hazırladık.
Bugünkü sohbetimizde kendini demokrasi beşiği olarak lanse eden Fransa'da nasıl sistematik ve kurumsallaşmış bir ayrımcılık ve eşitsizliğin hakim olduğunu ele almak ve son gösterileri değerlendirmek istiyoruz.
Geçen Haziran sonunda Fransa'da meydana gelen sözde isyanlar ve sokak gösterileri Fransız demokratik toplumunun diğer yüzünü ve Batı'da demokrasinin beşiğinde gerçekten neler olup bittiğini gösterdi. Eşitlik ve kardeşlik sloganıyla yola çıkan Fransız devriminin üzerinden 200 yılı aşkın bir sürenin geçtiği bir durumda Fransa'da kaos ve huzursuzluk zirveye ulaştı ve kendini gösterdi. Ancak geçen ay milyonlarca Fransız göçmenin öfkesi ve memnuniyetsizliği ten renginin, ırkın ve dini inançların Fransız vatandaşları arasında hala farklılık ve ihtilaf belirtileri olduğunu gösterdi. Fransa'da iktidardaki hükümetler resmi anket ve istatistiklerde ırk, din ve ten rengi meselesini kaldırdı. Bu nedenle bu ülkedeki dini ve etnik azınlıkların ve göçmen kökenli göçmenlerin nüfusuna dair kesin istatistikler mevcut değildir. Ancak göçmenlerin ve dini azınlıkların durumuna ilişkin bu resmi istatistik eksikliği, Fransa'da dini, ırksal, etnik, ekonomik, sosyal ve eğitimsel boşlukların gizlenmesine neden olamadı.
Fransa, sömürge tarihi nedeniyle Avrupa'daki en büyük etnik göçmen ve Müslüman azınlığa sahiptir. Fransa onlarca yıldır 20'den fazla Afrika ülkesini sömürdü. Bu ülkelerin 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında bağımsızlığını kazanmasından sonra Fransa'nın ucuz iş gücü ihtiyacından dolayı bir kısım Fransız kolonisi vatandaşları bu ülkeye göç etmiştir. Ancak bu göçmenler ve çocuklar hiçbir zaman Fransız toplumuyla bütünleşmedi. Bu göçmenler ve kendilerinden birkaç kuşak sonraki çocuklar ile Fransa'nın geri kalan vatandaşları arasında her boyutta ve sonraki yıllarda ortaya çıkan özel bir ayrımcılık, göçmen topluluğunun yalnızlaşmasına ve tecride sürüklenmesine sebep oldu. Öyle ki Paris'in banliyölerinde ve Fransa'nın büyük şehirlerinde göçmen kolonileri oluştu. Guardian gazetesi Fransa'daki kaos ve huzursuzlukla ilgili haberinde şöyle yazdı. Fransa'da polisin saldırgan eylemleri sonucunda meydana gelen çatışmaların kökleri bu ülkedeki daha geniş ve derin sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ve Fransızlar bu savaşın başka bir savaşın yansıması olduğunu söylüyor. Bu bağlamda sadece polise karşı değil tüm Fransız sistemine karşı bir başkaldırış ve ayaklanma söz konusudur. Fransa'nın göçmen vatandaşları her türlü ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalmakla kalmıyor, göçmenlerin öfkesine ve memnuniyetsizliklerine en çok neden olan polisin göçmenlere, özellikle de siyahi ve Arap göçmenlere yönelik aşırı şiddet uygulamasıdır. Polisin aynı davranışı Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nail'in Fransız polisi tarafından öldürülmesi ardından göçmen kökenli yüz binlerce gencin ve ailenin öfke ve memnuniyetsizliğinin patlamasına neden oldu.
Fransız polisi beyaz olmayan Fransızlara beyazlardan farklı davranıyor. Bir insan hakları aktivisti grubu tarafından yapılan bir araştırmaya göre genç siyahi ve Arap erkeklerinin polis tarafından durdurulma olasılığı akranlarına göre 20 kat daha fazla. Fransa'da yayımlanan bir rapora göre 2022'den bu yana trafik çevirmeleri ve kontrolleri sırasında çoğu Arap veya siyahi kurbanlar olan 21 ölümcül silahlı saldırı meydana geldi. Carnegie Mellon Üniversitesi Siyahi Avrupa Çalışmaları ve Atlantik Merkezi yöneticisi Mame Fatou Niang, Fransa'daki son isyanlar hakkında şunları söyledi. Yabancılık ve yabancılaştırma ve dışlama genellikle kandan miras kalan bir şeydir. Yüzyıldır ya da yarım asırdır Fransa'da yaşayan ve Fransız vatandaşı olmalarına rağmen hala Fransa'ya yabancı ya da yabancı olarak görülen insanlarla konuşuyoruz dedi. Niang, Fransız dilinin genellikle ırk meselelerini tartışmak için kendi sözlerine sahip olmaması nedeniyle ırkçılığın Fransa'da genellikle yabancı bir kavram olarak kabul edildiğini kaydetti. Fransızlar, ırksal sorunları ele almak için genellikle Fransızca eşdeğeri yerine İngilizce kelimeler kullanırlar. Örneğin siyahlardan Fransızca siyah anlamına gelen noir yerine black olarak bahsedilir. Niang, hasta olmak, kanser olmak ve doktorunuzdan kanser kelimesini sözlükten çıkarmasını istemek gibi bir durum diyor. Hasta olduğumuzu kabul etmeliyiz. Irkçılık hastalığının Amerika'ya özgü olmadığını kabul etmeliyiz vurgusunda bulunuyor. Guardian gazetesi Fransa'daki olaylarla ilgili bir haberde en açık ve aydınlatıcı açıklamalardan biri Paris'in banliyölerinde Fransız gencin öldürüldüğü yerin yakınında yaşayan bir vatandaş tarafından yapıldı. 30 yaşındaki Fransız vatandaşı Kendra, Guardian muhabirine şunları söyledi. Bu ülkedeki gençler kendilerini sistemle savaş halinde görüyorlar. Bu savaş sadece polise karşı değil, iş bunun ötesine geçti. Çünkü aksi halde Fransa'nın tüm şehirlerine ve bölgelerine yayıldığını göremezdik.
Yazar ve Fransa'nın en tanınmış ırksal eşitlik aktivistlerinden biri olan Rokaya Diallo, Fransız polisinde sistematik bir ırkçılık sorunu var, diyor. Fransız hükümeti bu suçlamayı defalarca reddetti. Fransız insan hakları örgütleri kendilerini siyah veya Arap olarak tanımlayan genç erkeklerin Fransız olmadığını, köklerinin eski Fransız kolonilerine kadar uzandığını ve Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük şehirlerin sözde banyolarında veya gece kondularında yaşadıklarını söylüyor. Fransız hükümeti bir Fransız vatandaşı olan Cezayir asıllı bir gencin ölümünün ardından Fransa'da göçmenlerin ve mültecilerin ayaklanması gerçeğini hala kabul etmeye istekli değil. Emmanuel Macron ve daha birçok Fransız devlet adamı binlerce arabanın ve hükümet binasının yakılmasını sosyal ağlara bağlayarak göçmen gençlerin ve ailelerin ve fertlerin ebeveynlerini, çocuklarını daha fazla kontrol etmeye davet etti. Fransa Adalet Bakanı bile göçmen gençlerin ailelerini cezalandırmakla tehdit etti. Sağcı ve aşırı sağcı Fransız şahsiyetler ve yandaş medya Macron hükümetini genç göçmenleri bastırmadaki ihmalkarlıktan sorumlu tuttu. Öte yandan Macron hükümetinin muhalefeti sayılan solcu figürleri ve medyası öfke patlamasının nedenlerini görmezden gelindiğini söylüyor. On binlerce göçmen ve mültecinin memnuniyetsizliğine yol açan sürecin göz ardı edildiği öne sürülüyor. Solcular göçmen topluluğunun nefretini ve eşitsizliğini kabul ederek bu ayrımcılığın Fransız toplumunda büyük bir boşluk olarak ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyorlar. İngiliz Guardian gazetesi Fransa'daki gösteriler hakkında şunları yazdı. Bu olaylar sadece normal bir olay değildi. Polis teşkilatında ırksal ve sosyal ilişkilerde daha geniş sorunların da göstergesidir. Genel olarak Cezayir asıllı gencin ölümü bir kez daha Fransa'nın ırksal asimilasyon, laiklik ve ortak bir kimlik yaratma konusundaki ısrarı hakkındaki soruları gündeme getirdi. Sömürge geçmişinin de etkisiyle bu ülke insanlar arasındaki ayrımcılıklar geleneğini bile devam ettiriyor.
Pahran Radyosu.
Gelişmiş ülkeler arasında İtalya ile birlikte en yüksek ayrımcılığa sahip olan Fransa'nın yabancı nüfusunda her 5 kişiden biri ayrımcılığa uğradığına inanıyor. Bu arada Fransa'ya gelen göçmenlerin yoksulluk içinde yaşama olasılığı bu ülkede doğanlara göre neredeyse 3 kat daha fazla. Mevcutta son Fransız göçmenlerin %28'i en düşük gelir diliminde yer alırken bu oran göçmen olmayanlar için yalnızca %8'dir. Portekiz'deki Publico gazetesi Fransa'daki isyanlarla ve gösterilerle ilgili bir haberde şunları yazdı. Fransa'da çözülmediği takdirde diğer Avrupa ülkelerine yayılabilecek bir sorun var. İktidarlar sorunu binlerce yanan arabada, yüzlerce tutuklamada, sosyal medyada arıyor. Ancak bu çözüm değil. Bu ülkenin liderleri bu gençlerin özel sorunlarına siyasi ve toplumsal cevaplar vermek istemiyor. Burada dikkat çeken nokta bu kadar ayrımcılığa ve eşitsizliğe sahip bir ülkenin başka ülkelerde insan haklarını savunduğunu iddia etmesi ve terör örgütlerine destek için vekalet savaşlarını başlatmasının nedeni şaşırtıcı olmasıdır. İran milleti, Fransız hükümetinin sözde insan haklarını savunan çifte politikasının kurbanlarından biridir. Fransız hükümeti münafıklar örgütünün üssü haline geldi. En üst düzey yetkililerden sıradan insanlara kadar 17 binden fazla İranlıyı katleden bir örgütten söz ediyoruz. Münafıklar örgütü olarak bilinen sözde Halkın Mücahitleri örgütü, Saddam rejimi tarafından dayatılan 8 yıllık savaş boyunca da Irak diktatörünün yanında yer aldı ve Fransa'da 8 yıllık savaş boyunca Saddam rejimine her türlü silahı sağlayan en önemli batılı ülkelerden biriydi.
Değerli dinleyiciler, sözde demokratik Fransa'nın diğer yüzü, Çelişkiler Beşiği isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.er'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erib.er'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram hesabımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi hac konusuna değinerek haccın sadece İran halkına değil tüm İslam dünyasına ait olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. Hac sadece biz İranlılara ait değil, hac İslam'a aittir, İslam ümmetine aittir, İslam'ın sürekliliğinin garantörüdür. Hac aylarına saygı duyulması ki Allahu Teala hac şehirlerine saygı duymuştur. Hatta zaman saygındı, mekan saygındır. Gösteriyor ki bu hareketler ne kadar azimdir, etkilidir. Bunlar bu farizanın İslam ümmetine karşı başka hiçbir farizanın bu özelliklere sahip olmadığı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Buna dikkat etmek gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Sıddık'ı dünkü Cuma namazı hutbelerinde Kur'an-ı Kerim yakanların aslında kendi kendini yaktıklarını belirtti. İran ile Karaçi Ticaret Odası arasında ekonomik ve ticari işbirliği belgesi imzalandı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Pakistan ekonomi ve yatırım aktivistlerinin bir araya geldiği toplantıda İran ve Pakistan ekonomilerinin birbirini tamamladığını belirtti. Moskova'daki İran Büyükelçisi ile Rusya Devlet Başkanı'nın Hazar Deniz İşlerinden Sorumluluğu özel temsilcisi bir araya geldi. Terör kurbanlarının aileleri ve terör gazilerinin de katılımıyla Birleşmiş Milletler ve sığınmacı kabul eden ülkelere dava açma toplantısı Tahran'da gerçekleştirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer'in Fransa'ya altın ve uranyum göndermeyi durdurma eylemini Paris'in Afrika ülkelerine yıllarca uyguladığı baskının sonucu olarak değerlendirdi. PKK'ya ait çok miktarda silah ele geçirildi. Beşar Esad, Laski'nin dış mahalleleri ve Tartus'un güneyini ziyaret etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।